Havanın diğer faydaları. Hava, zarif omuzlarında binlerce ton suyu taşıdığı gibi, yüzlerce kişilik uçakları da taşır. Işığı ve harareti yayar. Yüzlerce farklı dalga boyunda sesi kulağımıza getirir ki, zamanımızdaki cep telefonları bunun en cazibi dikkat bir misalidir. Diğer taraftan hava, çeşit çeşit kokuları birbirine karıştırmadan burnumuza getirir. Atmosfer olmasaydı, yanı başımızdaki arkadaşımıza sesimizi duyuramaz, ışık yakıp aydınlanamazdık. Ayrıca hava ciğerlerimizde ve damarlarımızda dolaşarak hayati bir vazife icra eder. Böylece tefekkür ehli müminlere Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azamet, kudret ve merhamet tecellilerini hatırlatır. İlahi filtre. Troposferden sonra gelen ve yerden 50 kilometre yükseğe kadar uzanan tabakanın adı stratosferdir. Yüksek enerjili ve tehlikeli ışınların dünyaya gelmesini önleyen bu tabakada sıcaklık tekrar yükselir. Ozon tabakası buradadır. 3 atomlu bir oksijen molekülü olan ozon, güneş ışınlarının zararlarını filtre eder. Güneşten gelen ultraviyole ışınlar, bitkilerin büyüme hızını azaltır. İnsanlarda cilt kanserine sebep olur. Göze zarar verir ve bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini artırır. İşte stratosfer tabakası, güneşten gelen ultraviyole ışınları yakalayıp geri yansıtır ve harika bir kimyevi denge reaksiyonuyla oksijeni ozona dönüştürür. Ozon aslında son derece tehlikeli bir gazdır. Bir gramının 1/200'ünü solumak bile bir insanı öldürebilir. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmetine bakın ki, bu kadar zehirli bir gaz tabakasını, insanoğlunu tehdit eden son derece hayati bir zararın önlenmesi ve iklim dengesinin korunması için adeta ilahi bir süzgeç kılmıştır. Korunmuş taban. Atmosferin 80. kilometresine kadar uzanan ve orta katı sayılan tabaka mezosferdir. Bu tabaka gök taşı sağanaklarına karşı kalkan vazifesi görür. Jüpiter, Satürn ve Ay engellerini geçen gök taşları dünyanın çekimine kapılarak müthiş bir süratle atmosfere girer. Yıldız kayması da dediğimiz bu hadisede gök taşları havayla temas edince yanar ve mezosfer içinde toz haline gelir. Dünyanın etrafında böyle bir koruyucu tabaka olmasaydı veya var olandan daha ince olsaydı, milyonlarca göktaşı yeryüzüne düşer ve ayda olduğu gibi her tarafı delik deşik eder, yakıp yıkardı. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz merhametinin eseri olarak başımıza gökten yağan bu gülleler daha yere ulaşmadan toz haline gelirler. Sonra da bu toz zerreciklerinin her biri bir yağmur taneciğine çekirdek olur. Zira gökteki bulutların teşekkülü için hem arz hem de uzay kaynaklı incecik parçacıklar lazımdır. Bir de bu parçacıkların üst atmosfere ulaşması gerekir. İşte buraya taşınan nemli rüzgarlarla çekirdekler üzerinde yoğunlaşma başlayacak ve bulut taneciği oluşacaktır. Bulut taneciği, fiziki ve matematik bir planlamaya göre küçücük yağmur damlası haline gelecek ve bu minicik su damlası yere doğru düşmeye başlayacaktır. Atmosferin daha hiçbir hususiyeti keşfedilmeden evvel göklerin ve yerin sahibi olan Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: biz semayı korunmuş bir tavan yaptık. onlarsa gökyüzünün ayetlerinden, delillerinden yüz çevirirler. El-Enbiya 32. Radyo dalgaları 500 ile 1000 kilometre yukarılara kadar tesirli olan tabakaya da iyonosfer ismi verilir. Burada atom ve moleküller yüksüz değil, iyonlaşmış, yani elektron vererek veya alarak elektrikle yüklenmiş haldedir. Güneşin yüksek enerjili ışınlarının yutularak atomların iyonlaşması sonucunda tabakada sıcaklık bazen 2000 santigrat dereceye kadar çıkabilir. İyonosfer tabakası atmosferin iyonlardan yapılmış aynası gibidir. Telsiz ve radyo vericilerinin yerden uzaya yükselen elektromanyetik dalgaları bu aynaya çarpar, bir kısmı yansır ve tekrar dünya üzerine gönderilir. Yansıyan dalgalar dünyanın her köşesine ulaşır ve böylece her tarafta radyo ve telsiz yayınlarını rahatça takip etmek mümkün hale gelir. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, dünyayı karanlık ve soğuk uzay boşluğunda hızla yol alan, uygun sıcaklıkta ve hayat dolu bir yuva kılmıştır. Ilıman ve hoş bir iklimin hüküm sürdüğü yeryüzünde en küçük bir esinti bile hikmetsiz değildir. Bir yaprak bile hesapsızca ve kendiliğinden düşmez. En küçüğünden en büyüğüne kadar yaratılmış her şey birer ibret levhası, ilahi sanat harikası. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Görmediniz mi Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini size amade kıldı. Emrinize verdi ve size zahir ve batın, dış ve iç, görülen görülmeyen, bildiğiniz bilmediğiniz nimetlerini bol bol ihsan etti. Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır." Lokman 20. Kainat kitabının hikmet ve hakikat yüklü satırlarını hakkıyla okuyup anlayan ve tefekkür ufkunda derinleşenlere ne mutlu. Bulutlar, yağmur ve kar. Bulutları düşün. Koca koca denizler havada yüzüyor. Bulutların bir vazifesi de dünyanın aşırı ısınmasına mani olmaktır. Sıcaklık arttığında sular daha fazla buharlaşır ve daha çok bulut oluşur. Güneşten gelen şualar, ışınlar bu bulutlar tarafından ayna gibi geri yansıtılır. Böylece yerin sıcaklığı dengede kalır. Rahman olan Allah, yağmur yağdırmak istediğinde rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir. Sonra o rüzgarlar, Allah'ın emriyle dağlar gibi bulutları yüklenerek, kendilerine tayin edilen beldelere sevk eder. Sonra o rüzgarlar, Allah'ın emriyle dağlar gibi bulutları yüklenerek, kendilerine tayin edilen beldelere sevk edilir. Gökte bulutları dilediği gibi yayıp, küme küme yığan Cenab-ı Hak, onların arasından yağmuru çıkarır ve yeryüzünde türlü türlü meyveler bitirir. Ölmüş insanları da aynen böyle tekrar dirilteceğini hatırlatır. İnsanların bu muazzam ibret tablosundan hisse almalarını ister. Cenab-ı Hak rahmetini dilediği kullarına yağdırır. Bilhassa kuraklıktan kırılan beldelerdeki insanlar bu nimetle sevince gark olurlar. Ümitsizlikleri umuda dönüşür. Zira o, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayandır. Ve o, Celle Celaluhu, hakiki dost, ve övülmeye layık olandır. Eş-Şura 28. Cenab-ı Hak bazen kuraklığı, bazen de yağmur ve doluyu azap vasıtası haline getirip, günahkar kullarını terbiye eder. Onlarla dilediğini vurur, dilediğini de muhafaza eder. Yani sema ile arzın, gökle yerin münasebetlerini Rabbimiz dilediği zaman insanların davranışlarına ve kalp alemlerine göre şekillendirir. Allah Teala yağmuru damlalar halinde gönderir ki hiçbiri diğerine yetişmez ve onunla birleşmez. Her damla kendisi için çizilmiş yoldan gelir ve o yoldan ayrılmaz. Ne gecikir ne de arkadan gelen acele eder. Bütün insanlar ve cinler bir damla su yapmak veya bir köye inen yağmur damlalarını saymak için bir araya gelseler, bunun hesabını yapmaktan aciz kalırlar. O damlaların adedini ancak onları yaratan Allah bilir. Bununla birlikte latif bir sudan meydana gelen kas katı dondurulmuş doluda ve atılmış pamuk gibi yağan kar tanelerinde sayılamayacak kadar ilahi tecelliler mevcuttur. Yere düşen yağmur ve kar sularını ağaçların en üst dallarına çıkaran kimdir? Öyle ki su yaprakların her tarafına yayılır fakat görülmez. Kılcal damarlar vasıtasıyla ağacın her zerresi ondan gıdalanır. Normalde aşağıya doğru akması gereken su acaba nasıl yukarı çıkıyor? Eğer yağmur damlaları yer çekimi kanununa uygun olarak inecek olsaydı, her bir damla yere namludan çıkmış bir kurşun hızıyla çarpardı. Bu ise canlıların yağmur altında can vermesi demek olurdu. Halbuki her bir yağmur tanesi sabit bir hızla yere düşer. Usulca incitmeden, yıpratmadan. Bulutlardaki su zerreleri bir ölçüye göre biçimlenip küçücük yağmur damlaları haline gelir. Sonra da havaya verilen kaldırma kuvveti ve alışkanlık sayesinde yer çekimi kuvvetinin tesiri dengelenir ve damlanın sabit bir hızla yere düşmesi sağlanır. İşte ibret nazarıyla bakabilenler için sadece bu hakikatler bile içinde yaşadığımız cihandaki ilahi nizam ve ahengin ne kadar muhteşem olduğunu, dolayısıyla Rabbimizin sonsuz ilim, kudret ve hikmetini ifadeye kafidir. Yeri tefekkür. Takva sahibi kullar tefekkürde derinleşirler. Açan çiçeklerin, öten kuşların, meyveli ağaçların hepsinin lisanına aşina olurlar. Onlardaki zarafet, incelik ve güzelliği ruhani hayatlarına aksettirirler. Çiçekler gibi ince ruhlu, meyveli ağaçlar gibi ikram sahibi olurlar. İşte bunlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sena ettiği bahtiyar kimselerdir. Cenab-ı Hak yeryüzünü en güzel şekilde döşemiş, insanların yaşamasına müsait hale getirmiştir. Orada geniş yollar ve geçitler yapmış, üzerinde yürümek için onu mutedil ve elverişli bir vaziyette yaratmıştır. Ayet-i Kerimelerde buyrulur: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size gıda olsun diye yerden çeşitli mahsuller çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. El-Bakara 22. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Ennebe 6-7. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında, üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Sonunda dönüş ancak O'nadır. El-Mülk 15. Allah Teala aziz kitabında yeryüzünden çok bahsetmiştir ki, insanoğlu arzın hikmetleri üzerinde dikkatle düşünsün. Arzın üstü dirilerin, içi ise ölülerin yeridir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, biz yeryüzünü diriler ve ölüler için toplanma yeri yapmadık mı? El-Mürselat 25-26. Yer ölüyken ona dikkatle bak. Onun üzerine su indirildiğinde canlanır, gelişir ve yeşerir. Rengarenk bitkiler yetiştirir. İçinden muhtelif canlılar çıkar. Sonra Cenab-ı Hakk'ın yeri kocaman dağlarla nasıl sağlamlaştırdığına dikkat et. Suları dağların altında nasıl depo etti? Pınarları fışkırtıp yeryüzünde ırmakları nasıl akıttı? Kupkuru taştan ve bulanık topraktan ince, tatlı ve tertemiz suyu nasıl çıkardı? O su ile her şeye nasıl hayat bahşetti? Onunla ağaç ve bitkilerin çeşitlerini, buğday, üzüm, yonca, zeytin, hurma, nar ve sayılmayacak kadar çok meyveleri nasıl çıkardı? Bu meyvelerin hepsi değişik şekilli, değişik renkli, değişik tat, sıfat ve kokuludur. Hepsinde ayrı bir güzellik, hepsinde ayrı bir meneviş. Bazısı gıda bakımından diğerinden üstün. Halbuki hepsi bir suyla sulanmakta, bir topraktan çıkmaktadır. Nebatat, bitkiler. Bir tohum toprağa düşüp de toprağın nemi ona tesir edince büyüyüp gelişir ve bu gelişme neticesinde üst ve alt kısımları çatlar. Üst kısmından toprağın üzerinde yükselecek olan ağaç çıkarken alt kısmından toprağın derinliklerine doğru yayılan kökler uzanır. Bu şaşırtıcı bir şeydir. Çünkü bu tohumun tabiatı tek. Dışarıdan gelen tesirler de tek olduğu halde, bir tarafından havaya yükselen bir madde, diğer tarafındansa toprağa giren bir madde çıkmaktadır. Tek bir tabiattan birbirine zıt iki şeyin doğması hayret vericidir. Anlıyoruz ki bu, kesinlikle her işinde hikmet sahibi bir yaratıcının irade ve idaresiyle olmaktadır. Sonra bu tohumdan biten ağacın bir kısmı odun, bir kısmı yaprak olur. Bir kısmı ise başta çiçek olarak tebessüm eder, sonra meyve haline gelir. Ayrıca bu meyvede çeşitli tabiatlara sahip, insan vücuduna faydalı bir takım maddeler meydana gelmektedir. Yine tek bir meyvede muhtelif hususiyetler mevcuttur. Mesela üzümün çekirdeği soğuk ve kuru tabiatlıyken, etli kısmıyla suyu tabiat olarak sıcak ve yaştır. Aynı tesirlere maruz kaldığı halde, tek bir tohumdan muhtelif hususiyetlerde gıdaların meydana gelmesi, mutlaka son derece güçlü ve hikmet sahibi bir varlığın tedbiridir. Ayrıca Allah Teala, insanoğlunun nice hastalıklarının devası için, bitkileri tabii bir eczane kılmıştır. Kimi bitkiler şifadır, gıdadır. Vücuda kuvvet verir. Kimisi diriltir, kimisi ise zehirlidir, öldürür. Bir bitki yenildiğinde başka bir maddeye inkılap eder. Bir bitki kanı tasfiye eder. Bir bitki neşe ve canlılık verir. Diğer biri ise sakinleştirip uyutur. Ayrıca bitkiler vasıtasıyla suyla karbonik asitten şeker ve odunun vücuda getirilip mahlukatın teneffüs etmesi için oksijenin serbest bırakılması ne kadar dikkate değer hadiselerdir. Hasılı, yerde biten hiçbir yaprak ve hiçbir saman çöpü yoktur ki, onda beşer için birçok fayda bulunmasın. Öyle ki insanoğlu bu faydaların künhüne vakıf olmaya bile güç yetiremez. Basit birer ot gibi gözüken çeşitli bitkilerin topraktan bulup çıkardığı muhtelif renkler, kokular, tatlar ve değişik şekillerdeki yapraklar, hiçbir kimyagerin bir eşini yapmaya muktedir olamadığı ne kadar harika şeylerdir. Bitkilerin yetişmesindeki nizam ve ahenk de farklı bir azamet tecellisidir. Mesela bir çınar ağacı her yıl milyonlarca tohum üretir. Bunların etrafa dağılması için adeta tüyden birer paraşütleri olur. Rüzgarla bu tohumlar uzak yerlere kadar sürüklenir. Şayet bir tek çınar ağacından etrafa yayılan tohumların her biri yeni bir çınar olsaydı, kısa bir zaman sonra dünyanın her yeri çınar istilasına uğrardı. Yani koca dünya bir tek ağaca dar gelirdi. Bu misali diğer canlılara şümüllendirmek de mümkündür. Nitekim senelerce evvel Avustralya'da bir cins kakitos bitkisinden çit yapmak istediler. Avustralya'da kakitos düşmanı bir böcek bulunmadığından nebat büyük bir hızla yayılmaya başladı. Avustralyalıları telaşa veren bu gelişme sonunda kakitoslar enine ve boyuna İngiltere kadar bir sahayı kapladı. Yolu üstüne rastlayan şehir ve kasaba halkını yerlerini bırakıp gitmeye mecbur etti, çiftlikleri mahvetti. Buna bir çare bulmak için bütün böcek alimleri dünyayı alt üst etti. Sonunda sadece kakitos üzerinde yaşayan ve başka bir şey yemeyen bir böcek buldular. Hem de bol bol ve süratle büyüyen ve Avustralya'da hiç düşmanı olmayan bir böcek. Çok geçmeden böcek kakitoslara galebe çaldı. Artık bugün kakitos gayet sınırlı bir sahadadır ve bela olmaktan çıkmıştır. O kadar böcekten de ancak kakitosu baskı altında tutmaya yetecek miktarda kalmıştır. Bu misal de kainatta kolay kolay akıl sır erdirilemeyecek bir ahenk ve sırlı bir ekolojik dengenin hüküm sürdüğünü göstermektedir. Dolayısıyla hiçbir akıl ve mantık, bazı bitki ve hayvanların aşırı çoğalıp dünyayı istila etmesine mani olan bir kudretin varlığını inkar edemez. Yine hayrete şayandır ki, bir toprak terkibinden birbirinden farklı milyonlarca bitki ve meyve neşvüne ma ediyor. Rezzak olan Rabbimiz, her cinsten mahlukata ayrı ayrı sofralar kuruyor. Mesela bir koyunun yiyebildiklerinin pek çoğunu insan yiyemez. İnsanın yiyebildiklerinin pek çoğunu da koyun yiyemez. Yani rızık nimetleri de çok hassas bir denge ile mahlukat arasında taksim edilmektedir. Rızkın temin ve taksimindeki ilahi kudreti sergileyen şu ayet-i kerime ne kadar düşündürücüdür. Nice canlı var ki rızıklarını kendileri taşıyamaz, temin edemez. Ama onları da sizi de rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. El-Ankebut 60. Hakikaten mahlukatın birbirlerinin rızkına vesile olması, hasta bir kuşun ağzına sağlam bir kuşun yem taneleri getirmesi ne büyük bir ilahi rahmet tecellisidir. Dünya kurulduğundan bugüne kadar hiçbir canlının rızkı ihmal edilmeden sayısız ilahi sofraların da kurulmuş olması ve halen bunun devam etmesi ne kadar ibretlidir. Zira bir düşünecek olursak, dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Dörtte birinin büyük bir kısmı da bitki yetiştirmeye elverişli olmayan kayalıklar veya çöllerden oluşmaktadır. Geriye kalan çok az bir kısmı topraktır. Ancak Cenab-ı Hak ne yüce bir kudrettir ki, bu toprağı sonsuz bir istihale ile, yani değişim ve dönüşümle, bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı kılmıştır.